Mopushane Çeşmesi 15. Ayrım Sayfa 252. Zalim Muharebe. İşlediği suçun cinsine göre suçluların kimisi ötekilerle konuşmasın diye tutuklandıktan sonra tek kişilik odalara kapatılır. Gardiyanın gözcülüğünde gündüzleri biraz bahçeye çıkartılır, hava aldırılır. Sonra kimseyle konuşmadan tekrar odasına kilitlenir. Bir gün mopushaneye gençten bir kız getirirler. Siyasi suç işlemiş derler, tek kişilik odalardan birine kapatırlar. Kızın bulunduğu oda ile öteki hükümlülerin bahçesi arasında dikenli bir tel vardır. Zaten onu bahçeye çıkardıkları zaman yanında bir nöbetçi beklediği için öteki hükümlülerle konuşamaz. Bununla beraber aralarında uzaktan uzağa bir dostluk, bir arkadaşlık, bir gelecek ortaklığı başlar. Kızın suçunu ilkin öğrenemezler ama cezasının idama kadar yolu var diye duyarlar. Kız bir gün yeşil yün hırkasının yakasını iyice kaldırıp bahçede karların üstünde dolaşır. Saçlarını eliyle düzeltmek ister. Parmağındaki yüzük parlar. Bu konu hükümlüler arasında hemen yayılır. Onun nişanlı olması hepsine dokunur. Adının Sabahat olduğunu sonradan öğrenirler. Ona karşı iyi duygular beslerler. Günler geçer, Sabahat her gün biraz daha sararır. Biraz daha yıpranır. Öldürücü hayata uzun süre katlanamaz. Günlerini ağlaya ağlaya tamamlar. Ama bir türlü de duruşması başlayamaz. Kız sonunda yatağa düşer. Artık bahçede görünmez olur. Yalnız oda kapısını bekleyen nöbetçi akşamlara kadar türküyü dilinden düşürmez. Sene 1942, Şubat nesi var nesi yoksa hepsini ortaya dökmüş. Dondurucu bir rüzgar, mopushanenin saçaklarındaki çinkolarla cilveleşiyor. Bodur ağaçların dallarındaki beyaz çizgiler sallanıp duruyor. Kızın yattığı odanın kapısının önündeki 10 mumluk ampul yarı yarıya karla örtülmüş. Bahçenin kenarına zoraki bir ışık serpiyor. Nöbetçi de soğuktan dolmuş ayaklarındaki karı ara sıra tepinerek silkelenmeye çalışıyor. Elleri cebinde şapkasını kulaklarına kadar geçirmiş, mosmor dudaklarından türküyü bir türlü düşürmüyor. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı, Allah canımı almadı almadı. O gece öteki hükümlüler koğuşta gene barbuta dalmışlar. Mancınık Eşref boyuna dübeşi konduruyor. Bir ara dışarıdan bir motosiklet sesi duyuluyor. Gecenin saat ikisi. Hükümlüler arasında müthiş bir panik, gelen müdür bazı akşamlar aklına eser, karı ile cebelleşip uykudan olunca motora atlar. Mopushaneyi koğuş koğuş dolaşır, önüne geleni kırar geçirir. Nizamiye kapısının büyük zinciri şakırdayarak açılıyor, gece teftişi var. Hepsi yataklarının içine büzülmüş, hepsi örtüyü başlarına kadar çekmiş, herifin hışmına uğramamak için hepsi uyur görünüyor. Bir ara alt ranzadan Ayvaz Baba usulca sesleniyor. Herif gene sarhoş sapı yuttuk Süleyman. Sen de kaydı vardı, bir hesap et bakalım. Kadının günü ne güne düşüyor? Daha o lafını bitirmeden müthiş bir çığlık duyuluyor. Sonra bahçede bir koşuşma oluyor. Koğuşta uykuya dalmış olanlar bile irkiliyorlar. Yatağından fırlayan pencereye koşuyor. Bahçe hem mehtaptan hem de kardan iyice aydınlanmış. Koşuşanlar seçiliyor. Balcı Baba ötekileri iterek başını cama dayıyor. Manzara gerçekten korkunç. Sabahat çırılçıplak yatağından fırlamış, yalın ayak bahçede karlar üstünde koşuyor. Balcı dikkat edince durumu anlıyor. Müdür fitil gibi sarhoş, yerlere yıkılıyor. Dallarında beyaz çizgiler taşıyan cılız ağaçlara tutunarak Sabahat'ı yakalamaya çalışıyor. Kız dikenli telin yanına kadar geliyor ama oradan öteye geçemiyor. Müdür sendeleyerek ona doğru ilerliyor. Sabahat'ın kapısını bekleyen nöbetçi herifi ceketinden yakalamış durdurmaya çalışıyor. Boyuna yalvarıyor. Adam ikide bir nöbetçiye dönerek sille tokat girişiyor. Böyle olduğu halde o ne olursa olsun bırakmak istemiyor. Sabahat karların içinde yalın ayak dikenli telin dibine büzülmüş. Yapmayın, Allah aşkına yapmayın diye yalvarıyor. Müdür ona doğru ilerliyor. Sana kötü bir şey yapmayacağım diyor. Gel kaçma. Koluna yapışan nöbetçiyi silkeleyerek savuruyor. Sabahat bu sefer tekrar yerinden fırlıyor. Karların içinde koşarken birdenbire ayağa kayıyor, şiddetle yere kapaklanıyor. Daha toparlanma fırsat bulmadan ağzından salyalar akan sarhoş kızın üstüne çullanıyor. Sabahat kendini korumak istiyor ama başaramıyor. Dayağı yiyen nöbetçi de tekrar müdüre yetişerek yalvarmaya başlıyor. Bu sahnenin seyircileri, Balcı Baba ile arkadaşları bir şey yapamamazlık içinde, perişan kıza yardıma koşamamaktan doğan bir erkeklik utancı içinde kıvranıyorlar. O zaman Balcı dayanamıyor, hırsla pencereyi açıyor. ''Vay yedi düvelim beş rezili vay!'' diye bağırıyor. Adam söylenen sözlerle beraber sesin nereden geldiğini ilkin fark edemiyor. Karlara yatırdığı avının göğsüne dizini dayayıp vücudunu doğrultuyor. Etrafına bakınıyor, bir süre bakınıyor, anlayamıyor. Öfkeli bir küfür savuruyor. Balcı gözlerini karların içinde çırpınan Sebahat'ten ayıramıyor. Genç kız bir süre çırpındıktan sonra kımıldamadan kalıyor. Herifin boğuşmada yere, karların üstüne düşürdüğü kasketin hiç aldırış ettiği yok. Kıza sarılıyor. Bir elini koltuklarının altından, öteki elini bacaklarının arasından sokarak kavruyor. Kucaklayıp ayağa kalkmak istiyor, bir iki kez bocaladıktan sonra doğruluyor. Kucağında donmuş bacakları sarkan kızla ileri geri sendeliyor. Sonunda baygın Sabahati, kudurmuş şehvetini savunmadan yoksun kulunu yalpa vura vura yatak odasına götürüyor. Soğuktan mermerleşmiş koridorda oda kapısının gürültüsü ile kapandığını belli eden madeni bir ses, hükümlüler koğuşunun penceresine kadar yankılanıyor. Koğuşun içinde çıt yok, herkes acı ile birbirinin yüzüne bakıyor. Hepsi de şu durumdan üzgün, kimse de tek laf etmeye güç kalmamış. Balcı baba kuşağının arasından tabakasını çıkarıyor, bir cigara sarıyor. İlk nefesten sonra öksürmeye başlıyor. Boğazındaki gıcık gidince derin derin içini çekiyor. Görüyorsunuz mu diyor. Kimlerin eline düştük. Hey gidi dünya hey. Şu kızın kapısına ne diye nöbetçi dike komşular anlamadım ki. Nöbetçi dayağı yiyor ve lakin müdüre iki dene kondurmaya kalksa o zaman odama pusa girecek. Kanun böyle diyor. Müdüre vurmaya hakkı yok diyor kanun. Ama üstelik nöbetçiye dayağı da yediriyor. Hey ya Rabbi sen bilin. Hey mayasına Yunan tükrüğü katışmış herif bey. Kabahat sende değil. Kabahat bu muharebeyi icat eden de. Ah bu muharebe, zalim muharebe. Hadi şunu bunu öldürüyor. Ya çoluk çocuğun günahı ne ki? Zalim muharebe. Şu kızla siyasi mi olurmuş? Kripe'nin ne tefekkürü var siyasiden. Sonra da müdür olacak zebani ırzına göz diker. Vah başımın kara yazısı vah. Mapushane böyle günde insana koyuyor. Koğuşun içinde öldürücü ağır bir sessizlik var. Neden sonra alt ranzadan Bunak Rüstem Ağa'nın mırıltısı duyuluyor. Bana bakın be çocuklar. Bu Sabahat dediğiniz kız mıdır acaba? Bana kalırsa pek zannetmem. Zamani kızları kulak asmıyorlar böyle şeylere. Balcı hışım gibi parlıyor. Neden soruyorsun takunya gayışı? Yani ya diyecektim ki kız değilse pek o kadar efkarlanmaya gelmez. Balcı gök gürültüsüne benzer bir sesle sus ulan diye bağırıyor. Tekrar sessizlik. Yerinden kalkıyor, pencerenin önüne gidiyor. Alnını soğuk cama dayıyor. Dışarısını seyrediyor, bakışlarını eşelenmiş kar yığınları üstünde dolaştırıyor. Sabahattin namusuna nöbetçilik eden nöbetçi paltosunun yakasını kaldırmış, ellerini cebine sokmuş, 10 mumluk ampulün altında saatin dolmasını bekliyor. Epeyce sonra herif çıkıyor. Nöbetçiyi çağırarak şapkasını istiyor. O şapkayı karlar içinde gördüğü halde inadına el sürmemiş. Emir üzerine gidip getiriyor. Üstelik eliyle de karlarını süpürüyor. Adam şapkayı kafasına geçirip hızlı adımlarla yürüyor. Orta duvarın ardından dolaşarak kapıdan çıkıyor. Surların üstünde dolaşan jandarmanın düdüğü gecenin sessizliğini perde perde yırtıyor. Ertesi gün mapushane birbirine giriyor. Sorgu, ifadeler, keşif, öğleye doğru da müdürün kendini öldürdüğü haberi geliyor. Bütün hükümlülerde bir sevinç. Aradan günler, haftalar, aylar geçiyor. Sabahati bir daha bahçede görmek mümkün olmuyor. Kimsenin yüzüne bakamıyor. Çilesini odanın içinde dolduruyor. 7 ay sonra duruşması karara bağlanıyor. Suçsuz olduğu anlaşıldığı için beraat ediyor. Bu haber bütün hükümlüleri sevindiriyor. Tuhaf bir inanamamazlık duygusu içinde, kötü bir düşten kurtulmanın mutluluğu içinde ağlaya ağlaya eşyalarını hazırlayan Sabahat'a uzaktan güle güle diye seslenebilmek için bütün hükümlüler dikenli teli önünde sıralanmışlar. Biraz sonra kız odasından dışarı çıkıyor. Bir elinde küçük bavulu var. Yanaklarından sicim gibi yaşlar akarken dikenli telin ötesinde bekleşenlere öteki eliyle öpücükler yolluyor. Yalnız Bunak Rüstem Ağa biraz üzüntülü. Onu kıskançlıkla gözlüyor. Sonra içini çekerek yanındakilere mırıldanıyor. Sabahat'in yerinde keşke ben olaydım. Piyango duası. Önüne geleni kafese koymaktan başka derdi yoktu. Tam 6 yıla mahkum olmuştu. Bunca süreyi cigara içerek, arada bir yemiş alarak, bazen de karnını doyurarak geçirmek için bir bakıma böyle yapmak zorundaydı. Mustafa dayımı, şeytanın gözünden sürmeyi çalar derlerdi. Kızdırması da pek kolaydı. Yanında biraz kinayeli laf edecek olsalar küplere binerdi. 50'sini çoktan geçmişti. Sivri bir sakalı, incecik burnu, avuçları çökük bir suratı vardı. Gece koğuşta yatağının çevresine bezden perdeler gerer, nedenini sordukları vakitte karşı kiranzada yatan Avram'ı göstererek ''Ben ciğerlerime Yahudi nefesi dolduramam.'' derdi. Hükümlülerden birisi bir gün ona ceza giymeden önce ne iş yaptığını sordu. Çünkü Mustafa'nın adı kötüye çıkmıştı. İstanbul'da eğlence yerlerinde kumar oynatır, kadın tellallığı yapar derlerdi. Mustafa onun bu lafına son derece içerlerdi. Ama karşılık vermeyecek olsa kötü anlam çıkaracaklarını da anladı. ''Komisyonculuk yapardım.'' dedi. ''Ne komisyonculuğu? Ananın örekesi komisyonculuğu.'' Koğuşta bir gülüşmedir başladı. Mustafa çok kızdı. Şapkasını öne doğru eğerek biraz ensesini kaşıdı, cigarasından bir nefes çekti. Sonra istemeye istemeye anlatmaya başladı. ''Ben eskiden kasaptım. İstanbul'a geldiğim vakit beyaz Ruslarla beraber bir kumarhane açtık. O zamanlar işimiz çok bereketliydi. Kumarhaneyi bir akşam polis bastı. Sonra efendime söyleyeyim, bir müddet ufak tefek işler yaptım. Sonra da Alexander isminde lehli bir ressamla tanıştım. Herif çok kıyak resim yapardı. 5 liranın 10 liraların resmini tıpatıp yapardı. O yapardı, ben sürerdim. 2 senede böyle geçindim. Sonra küçük bir tütüncü dükkanı açtım. Onu da veresiye ile batırdım. Sonunda komisyonculuğa başladım. Mobilya üzerine iş gördüm. Oysa Mustafa'nın gırtlağında şimdiye kadar helal para olarak tek kuruş geçmediğini ötekiler biliyorlardı. Aşağıdan biri seslendi. ''Doğrusunu anlat, doğrusunu. Mis sokağında olup bitenleri de anlat.'' Yatağından fırladı. ''Ulan'' dedi, ''sen zaten ne idüğü belirsiz bir herifsin. Bana namus dersi vermeye mi kalkıyorsun? Ananın babanın ismini söyle bakayım, çabuk söyle. Tabii söyleyemezsin. Sen işte osun.'' Mustafa dayı da bazen başkalarının alayı almaktan pek keyiflenirdi. Onunla aynı koğuşta yatan John adında gençten bir hükümlü vardı. Kendini felsefeye vermiş, dünya ile ilişkini kesmişti. Ensesine vurulup ağzından lokması alınacak takımından olduğu için Mustafa dayı onun yanından hiç ayrılmazdı. Cigarasız kalıp da adam akıllı kafası dönmeye başlayınca hemen John'un yatağına ilişir. ''Yahu kaldır başını şu kitaplardan biraz.'' derdi. ''Okuya okuya beynin sulanmış be, ver bir cigara bakalım.'' Bazen de ''Bana bak evladım, felsefe kurbanı oğlum, gece yatmadan önce çişini etmeyi unutma ha.'' diye tembihlerdi. Bir gün koğuşa 55 yaşlarında aksakallı bir ihtiyar getirdiler. Daha gözü açılmadan herifi biraz tırtıklamak için Mustafa hemen damladı. ''Selamun aleyküm bey kardeşim.'' dedi. ''Geçmiş olsun. Sizden de Allah razı olsun. Senin adın ne?'' ''Nalbantyan.'' ''Nalbantyan mı? Ermeni misin sen?'' ''Ermeniyim ya.'' ''Eh ne zararı var yani? Ermeni Allah'ın kulu değil mi? Fazla cigaran varsa bir tane ver bakalım.'' Mustafa dayı cigarayı eline aldı. Öteki elinin işaret parmağı ile burnunu karıştırıyor, bir yandan da konuşuyordu. Burnunu karıştırırken kafasına yana doğru eğiyor, parmağının burun içindeki kımıldanışlarını dışarıdan izlemek mümkün oluyordu. ''Bak'' dedi, ''sen hiç mapusta yatmamışa benziyorsun. Burada türlü türlü adam vardır. Kimisi gelir insanın sefer tasından yemeğini çalar. Kimisi gelir yatağından pamuk aşırır. Kimisi de kendini sana besletir. Ama gözünü dört açarsan kimse bir şey yapamaz.'' Adam şaşkın bir halde onu dinliyordu. Mustafa dayı burnundan çıkardığı parmağını ilkin duvara sürdü, sonra da kireçlenen parmağını pantolonun dizine sildi. ''Senin suçun ne?'' ''Efendim, benim suçuma ihtikar diyorlar. Fazla fiyatla mal satmak.'' ''Anladım, ne sattın?'' ''Kalay.'' ''Sen kalaycı mısın?'' ''Kimyagerim ama oldu bir kere.'' ''Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ermeniden bazen çok iyi adam çıkar. Ermenisin diye cigaramı almamazlık edecek değiliz ya.'' Gözleri yatağın yanındaki sepete takıldı. ''Ne o, sepettekiler armut mu?'' ''Evet, gelirken biraz almıştım.'' ''Yumuşak mı bari?'' ''Zararsız.'' ''İstersen ver bir tane. Yumuşağından olsun. Ağzımda diş yok ama geveleyip suyu ile idare ederim. Ama iki tane istemem.'' Adam sepete uzanarak birkaç armut alıp Mustafa'ya uzattı. Öteki yarı mağaza itiraz etti. ''Yok yok, o kadarı fazla. İki tane yeter. Buyurun, ben böyle ufak tefek şeylerden kaçınmam.'' ''İyi söyledin. Halinden de belli. Bizim de yüzsüzlük ettiğimiz yok. Her şey hatıra binaene oluyor. Senin gönlünden koptuktan sonra kimin ne demeye hakkı var? Ver bir cigara daha. Öğle yemeğinde ne yiyeceksin? Yiyeceğin var mı?'' ''Biraz peynirle üzüm yetişir bana.'' ''İyi ya. İstersen para ver de sana üzüm aldırayım. Sepette üzümüm var. Peynirinde var mı?'' ''Var.'' Desene sen kalantorun birisin, şu çantada ne var? Çamaşır filan. Temiz çamaşır mı? Evet. Giyiyor musun? Tabii, bir kat var zaten, bana göre ancak. Şimdi ayıp ettim be yahu. Bana göre ne demek? Senden çamaşır isteyecek değiliz ya. Zaten Ermeniler biraz cimri oluyor. Sana selam verdikse kabahat mi ettik? Yo, estağfurullah. Yanlış anladınız galiba. O sırada hükümlülerden birkaçı sokuldu. Bir tanesi sulu sulu gülerek, "Merhaba Mustafa dayı," dedi. "Öğle namazını kıldın mı?" Mustafa Ermeni'nin lafına zaten içerlemişti öfkeli bir davranışla. "Namazdan sana ne?" dedi. "Sevabı senin olacak değil ya, puşt." "Ama ben senin iyiliğin için söylüyorum babacığım. Yarın ahirette bunun hesabını senden sorarlar." "Ulan sorarlarsa benden sorarlar, sana ne?" "Namaz vaktini bile bile geçirmek çok günah da onun için," dedim. "Ulan bakalım ben bile bile mi geçiriyorum? Belki farkında değilim. Belki dalgınlıkla unutuyorum. Senin ne üzerine vazife?" Ayağa kalktı, yanındakileri iterek kendine yol açtı. Yatağının baş ucundaki namaz tahtasını aldı. Bahçeye çıkarken kendi kendine söyleniyordu. Hergele olanın hakkı da var yani. Ermeniden bir şey çıkarırız diye namaza boş vermiştim ama olmadı. Köpoğlu adam akıllı pinti. Gene insana namazdan fayda var. Doğru yoldan şaşmamalı. Koğuşun bahçesinde tenha bir köşeye çekildi. İştenliğine kendisinin bile inanmadığı ibadetine başladı. Her namazdan sonra Tanrı'ya dua etmeyi de unutmazdı. Ama bu dualarında günlük çıkarlarından bir türlü vazgeçemiyordu. Namazdan sonra tesbihini eline aldı, kendi kendine mırıldanmaya başladı. "Ya Rabbi, bir sürü kopuğun arasında kaldım. Zengin bir Ermeni geldi diye biraz sevinmiştim ama onda da iş yok. Bu gidişle cezamı bitiremeyeceğim. Gücüm dermanım tükendi artık. Sen bana şefaat et ya Rabbi. Şu Niyazi hergelesine bir ceza ver. Küfürüm et kertayı. Bahaddin'in de bir gözü kör olsun. Her vakit benim rızkıma mani olan Mevlud'a hapishaneden çıkmayı nasip etme. Gavur Ali dürzüsü kumar başında gebersin inşallah. Hidayet fena değil, ona ilişme. Ama Karagöz Tevfik evlatlarına kavuşmasın. Ya Rabbi, sen her şeye kadirsin. Şu perişan, şu yoksul halimi görüyorsun. İnsan her gün kuru bir tayında yaşar mı? Ekmeğimi sattım. Yemedim, içmedim. Bir tane çeyrek bilet aldım. Göster kendini Kadir Mevlam. Dosta düşmana karşı, benimle yüz yüze yatan köpoğlu avrama karşı yüzüm kara çıkmasın. Çeyrek bilettir. Numarası da..." Elini cebine attı. Bileti çıkarıp hecelemeye başladı. "86.000, bu alafranga numaraları da sökemiyorum ki. 68.774. 200 liraya da razı oldum. Bütün ümidim senin merhametinde, senin şefaatinde ya Rabbi," diyerek namaz tahtasını eline aldı, Ermeni ile barışmaya gitti. Sünnet düğünü. Orada yaşayanlar içinde taştan ekmeğini çıkaranlardan biri de Mığırdıç adında bir Ermeni idi. Türkiye'de doğup büyüdüğü için Türkçeyi argosuna varıncaya kadar öğrenmişti. Mopushanede her deliğe girip çıkar, herkesle haşır neşir olurdu. Çevirmediği dalavere, kafese koymadığı adam kalmamıştı. Son zamanlarda ticanilere sokulması ilkin kimsenin dikkatine çarpmadı. Namazında, niyazında adamların yanından hiç ayrılmıyor, sofuların sofrasından kalkmıyordu. Bir gün Pilavoğlu'nun müritlerinden Ekrem Hoca ile kafa kafaya verip saatlerce fiskos etti. Ekrem Hoca günde 180 rekat namaz kıldığı için şununla bununla laf etmeye pek vakti kalmazdı. Ama Mığırdıç'la konuştu da konuştu. Kurnaz Ermeni din değiştirip Müslüman olmak için hocadan 250 lira istiyordu. Bu para ile ufak tefek işlerini bitirecek, kehribar bir tesbihle bir namaz seccadesi satın alacak, sonra da ibadetine başlayacaktı. Ama Ekrem Hoca ile aralarında boyuna çekişme oluyordu. Hoca, "Vallahil azim, billahil kerim," diyordu. Vicdanına öyle bir rahatlık çökecek ki bunun yanında dünyaların saltanatı on para etmez. "Bilmez olur muyum hocam? Dünyada vicdan paklığı, yürek saflığı kadar değerli bir şey olmaz. Ben sayende kelime-i şehadet getirmesini öğrendim. Namaz surelerini de yavaş yavaş ezberliyorum. Ama sen de şu parayı ne yapıp yapıp denkleştirmelisin. Bir çaresini bulacağız elbet." Ertesi gün Ekrem Hoca, imanı bütünlerin yardımını teker teker toplamaya başladı. Mığırdıç herkesin sevgisini daha çok kazanmak için kimi akşamlar hocanın yanında teravih namazına duruyor, numaradan dudaklarını kımıldatıyor, yatıp kalkıyordu. Onun bu halini görenler de Ekrem Hoca'nın açtığı yardım listesine 5'er lirayı seve seve veriyorlardı. Sonunda 153 lira 60 kuruş toplandı. 20 lira da Ekrem Hoca koyarak paranın hepsini Mığırdıç'ın avucuna verdi. Artık onun Müslüman olacağını duymayan kalmamıştı. Hatta müdüriyet bile durumu öğrenmiş, bu yüzden Ermeni'nin kredisi adam akıllı artmıştı. Yalnız başgardiyan bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu sezmişti. Ama Müslümanlığa karşı geliyor demesinler diye pek sesini çıkaramıyordu. Mığırdıç'ın din değiştireceği gün bir de tören yapılacaktı. Hep beraber namaz kılınacak, dualar edilecek, sonra da sünnet hazırlığına başlanacaktı. Mığırdıç bu arada kendisine verilen paraları yemekle meşguldü. Bütün canının istediklerini sokaktan getirtiyor, kimseye göstermeden tıka basa midesini şişiriyordu. Bu arada Ekrem Hoca da durumu Diyanet İşleri Başkanlığı'na mektupla bildirerek gerekli iznin verilmesini istedi. Sünnet düğününün Perşembe günü yapılması kararlaştırılmıştı. Hatta Ekrem Hoca ile arkadaşları bir de program hazırladılar. Beşinci koğuşta iftiradan yatan bir fenni sünnetçi vardı. Jiletle bu işi sevabına yapacaktı. Üçüncü koğuştaki terzi bayramda Mığırdıç'a beyaz patiskadan bir sünnet entarisiyle içi mukavvalı bir sünnet takkesi dikmeyi kabul etti. Entarinin işlemeleriyle takkedeki maşallah yazısını kadınlar koğuşunda imanın Ali'ye mavi ibrişimle işleyecekti. Hazırlanan düğün programına göre Balcı Baba'nın karyolasına iki yatak üst üste yerleştirilecek, karyolanın demirleri de allı yeşilli krepon kağıtlarıyla süslenecekti. Mığırdıç sünnet olur olmaz hemen yatağa yatırılacak, sonra da hokkabaz oyunu başlayacaktı. Çingene Haydar'la Çengel Rıza hokkabaz olmayı kabul etmişlerdi. Uyuz Sıtkı iki tahta parçasını karşılıklı bağlayarak güzel bir şakşak hazırladı. Hokkabazdan sonra biraz saz çalınacak, en sonra da Ramazan Bey'in zenne rolüne çıkacağı orta oyunu başlayacaktı. Ekrem Hoca işler tıkırında gittiği ve Müslümanlık bir insan daha kazanacağı için son derece memnundu. Ama Mığırdıç öyle düşünmüyordu. İlk günlerde paraları yemek tatlı gelmiş, sonradan liralar suyunu çekip de sünnet meselesi sahiye binince herifi bir tasadır almıştı. Sünnet düğününün yapılacağı Perşembe günü Mığırdıç adam akıllı heyecanlandı. Fenni sünnetçi, mopushanenin revirinde bulunmayan bazı ilaçları dışarıdan aldırdı. Müdüriyette yarım saat için kullanıp sonra geri vermek şartıyla içeriye bir jilet bırakılmasına izin verdi. Yalnız jiletin başında gardiyan bekleyecekti. Saat 10'a doğru her şey hazırlanmıştı. Mığırdıcın elbiselerini çıkarmışlar, sünnet entarisini giydirmişlerdi. Hele başındaki takke pek ömür oluyordu. Ama şimdi adamın yüzünde pişmanlığın çizgileri belirmiş, gözleri korkuyla büyümüştü. İşin bu kadar şatafatlandığını görünce iyice sinirleri bozuldu. ''Sünnet olmayacağım, vazgeçtim.'' dedi. O zaman Ekrem Hoca gülümsedi. ''Biraz zor vazgeçersin.'' Mığırdıç işin inada bindiğini görünce daha çok korktu. ''İstemiyorum.'' diye bağırdı. ''Yahu Mığırdıç, çocukluğu bırak. Cenab-ı Hakk'ın indinde daha çok günaha giriyorsun. İstemiyorum, sünnet olmayacağım.'' Peki bizim 173 lira ne olacak? Yedim. Öyleyse sünnet olacaksın. Üstüne fazla düşülünce Mığırdıç kendini daha çok korkuya kaptırdı. İstemiyorum, istemiyorum diye bağırdı. O zaman sünnetçiye vereceği jileti elinde tutan gardiyan Yaşar, bu işe adam akıllı içerledi. Gözlerini açarak Mığırdıç'a döndü. Bana bak dedi. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Hem Müslüman oluyorsun hem de nazlanıyorsun. Halbuki sen bu adamların ayaklarına kapanıp öpmelisin be. Bu dünya fani dünya. Yarın öbür gün ahirette ne yapacaksın? Namussuzum cehennemin zebanileri kafana topuzlarla vurmaya başladılar mı? Tövbeler tövbesi dersin. Katran kazanlarında nasıl kaynayacaksın? Sırat köprüsünü nasıl geçeceksin? Haydi serserilik etme, kaldır entarini. Mığırdıç'ın ağlamaklı bir hali vardı. Artık işin şakası kalmamıştı. Sesi titreyerek, sünnet olmam, dünyada olmam diye diretti. O zaman Ekrem Hoca arkaya dönüp seslendi. ''Hüseyin, Mustafa, Recep, Niyazi, Hakkı, gelin, şu herifi kollarından yakalayın.'' Mığırdıç'ın gözleri korkuyla büyüdü. Koğuş kapısına doğru baktı, kaçmaya fırsat arıyordu. Ama kapı kapalıydı. Zaten o ürküntüyle çevresine bakınırken, Ekrem Hoca'nın seslendiği izbandut gibi hükümlüler Mığırdıç'ı sarıverdiler. Üçü kollarından belinden yakaladı. Bir tanesi sağ bacağını, bir tanesi de sol bacağını tutup ayırdı. Sünnetçi de jileti eline almıştı. Mığırdıç sahici sünnet çocukları gibi tepiniyor, yalvararak bağırıyordu. ''Olmayacağım, sünnet olmak istemiyorum, yapmayın Allah aşkına. İsa'dan ayrılmak istemiyorum, İsa'yı seviyorum.'' Hükümlüler mığırdıçı kıskıvrak yakaladılar. Artık kımıldayacak hali kalmamıştı. Ekrem Hoca iki elini havaya açmış, mığırdıçın günahlarını bağışlaması için Tanrı'ya dua ediyordu. Fenni sünnetçinin jileti sallamasıyla müthiş bir feryat koğuşu kapladı. Mığırdıçın gözleri fal taşı gibi açılmış, yüzü inanılmaz şekilde değişmişti. Etrafta çepeçevre toplanan hükümlüler hep bir ağızdan "Oldu da bitti maşallah" diye haykırışıyorlardı. Koğuş bir anda bayram yerine dönmüştü. O sırada koğuşun kapısı gürültüyle açıldı. Gardiyan Tevfik elinde bir kağıtla hızlı hızlı içeri girdi. Soluk soluğa "Kestiniz mi?" dedi. "Kestik." "Tuh be, yazık oldu herife." Ekrem Hoca duayı bıraktı, herkes şaşırmıştı. Hatta mığırdıç bile ağlamasını kesmiş, alık alık gelen gardiyanın yüzüne bakıyordu. Gardiyan Tevfik, "Diyanet işlerinden mektup var," dedi. Ekrem Hoca telaşla sordu, "Ne yazıyor mektupta?" "Şey yazıyor, para için din değiştiren insan Müslümanlığa kabul olmaz," diye yazıyor. Hepsi afalladı. Herkes birbirinin yüzüne şaşkınlık içinde bakıyordu. Ötekiler gibi mığırdıç da donup kalmıştı. Neden sonra yüzünü buruşturarak, rengi uçmuş dudaklarını kımıldattı, kekeleyerek. "Şimdi beğendiniz mi yaptığınızı?" dedi. Tedavüldeki pangonotlar. Krallar, prensler, tüm kalantorlar, birçok büyük adamlar kumar oynuyorlar diye mapushanede oynanan kumara da göz yummak olmaz tabii. Ama mapushanedeki kadar hiçbir yerde kumar oynanmadığı da gerçektir. Kumar oynarken yakalananların iflahı kesilir. Bununla beraber hiçbir tedbir mapusu bu hastalıktan vazgeçirmeye yetmez. Mapushanede en gözde kumar barbuttur. Bu oyun zorla oynandığı için tehlikesi de az olur. Çünkü beklenmedik bir durum ortaya çıkınca oyunculardan biri hemen zarları yutar. Böylelikle suç delillerini ortadan kaldırır. Zarlar da çoğu zaman sabundan yapılır. Kemik zar hem kıttır hem de yutulmaz. Kumar özellikle geceleri koğuş kapıları kilitlendikten sonra oynanır. Her isteyen zar başına oturamaz. Her koğuşta kabadayı geçinen birinden izin almak ve oyun boyunca ona bir pay ayırmak zorunluluğu vardır. Yılbaşına bir hafta kala kumar koğuşları adam akıllı sarar. Yılbaşından bir hafta sonrasına kadar aralıksız sürüp gider. Bu arada yakalananlar da ağır cezalara çarptırılırlar. Kumarın iyice yayıldığı günlerde Kör Kamil kahveciliği bırakır tellallığa çıkar. Kolunda eski bir kazak, omuzunda da pantolon, çaket, palto, battaniye asılıdır. Bir elinde ayakkabıları tutar, öteki elinde köstekli saatler vardır. Koğuş koğuş bağırarak dolaşır. "Alalım satalım, kurban malı bunlar, satanın bile ciğeri yanıyor." Bahçe kapısına iskemleyi atıp keyif çatanlardan biri seslenir. "Ulan Kamil, şu pabuçlara ne istiyorsun?" "Bak bir kere ağabey, altı çift kat Fransız, üstü Macar derisi. Dükkanda 75 papel, bende 15 kağıt." Müşteri ayakkabıları evirir, çevirir sonunda. "5 kağıdım var helalinden," diye kesip atar. "Al takke, ver külah, 7 liraya uyuşulur." Kamil bunun 3'ünü cebe indirir, 4 lirayı mal sahibine götürür, 50 kuruş tellaliye de ondan alır. 3,5'u ele geçiren mal sahibi kaybını kurtarmak için hemen zarın başına oturur. Önü arkası 2,5 kağıt, gelsin babam. Karşıki bir dübeş kondurur, 2,5 lira uçar. Önü arkası 1 lira, Müslüman işi gelsin. Bu sefer kendisi bir hebiyek atar, lira da gider. Kancık zar, sütü bozuk zar diyerek küfürlerle kalkar. 3,5 lirası da 2 atımda eriyip uçar. Bir yılbaşı gecesiydi. Pırpır Hamdi, Yedi Bela Tevfik, Lodos Hakkı, Çingene Mansur bir araya gelmişler. Kendilerine uygun bir köşe arıyorlardı. Öteki köşede Gavur Ali, Canavar Sadık'ı karşısına almış, birkaç kişi daha bulmuş, barbuta dalmıştı. Birinci grup rulet sevdasına düşmüştü. Tahtadan bir yuvarlak kesmişler, bunu sıfırdan 30'a kadar çepeçevre numaralamışlardı. Yuvarlağın ortasına çakılı çiviye oturtulan telden bir ok, macuncu fırıldağı gibi döndürülüyor. Hangi numaranın üstünde durursa o kazanıyordu. Rulet takımını gündüzden Nuri Baba tedarik etmişti. Okumuş olanlardan birine numaraları yazdırmış, sonra da tahtayı renkli mürekkeple dilim dilim boyamıştı. Kendi amacı kumar oynamak değil, oynayanlardan biraz mano almaktı. Bir köşeye çekildiler, Nuri Baba takımları yatağın üzerine sallanmayacak gibi yerleştirdi. Pazarlığını yaptı, fırıldağın her dönüşünde kazanandan bir cigara alacaktı. Oyun başladı, Nuri Baba gözlüğünü takıp oyuncuların yüzlerine teker teker bakıyor, sonra "Dikkat ekselans beyler, şansınız bol olsun, bizim cigara unutulmasın." diyerek olanca hızıyla fırıldağa çeviriyordu. Öte yandaki barbut partisi de alabildiğine kızışmıştı. Yavur Ali zarları avucunda çalkalarken yumruk yaptığı elini bütün hızıyla göğsüne vuruyor. "Şimdi de gelme bakalım kahvenin zarı," diye homurdanarak battaniyenin üstüne fırlatıyordu. Ama bu akşam adam akıllı içeri girmişti. Son dübarayı da atınca "Tüh, gözün kör olsun," dedi. "Böyle namert zar görmedim be." Zarları herkes birer defa atıyor, sonra Gavur Ali'ye gelince her atışta bir tekerleme yapıyordu. "Gözünü seveyim zar, kara kaşlı Zülfiye'nin bağışı için." "Kayıp. Hazreti Musa'nın yüzü suyu hürmetine, göster kendini uğursuz sabun." "Kayıp. Bizi yarın sabah ceza müferridine kapayacak baş gardiyanın şerefine beyahu." "Kayıp. Pilavoğlu'nun pilavının bağışı için deyyus zar." "Kayıp. Sesine kurban olduğum Sabite Tur'un şerefine be." "Kayıp. Nazmiye'nin cadaloz kaynanasının bağışı için." "Kazanç. Amman cadaloz Allah'ına kurban olayım yüzüme gül." "Kazanç. Arslanların arslanı cadaloz erkeksin." "Kazanç. Nur ol canım ciğerim cadalozum, mezarına bir su dökmek boynuma borç olsun." "Kayıp. Gözün kör olsun cadaloz, boynun altında kalsın. Bari bu sefer göster kendini." "Kayıp. Babasının mezarına yestehlendiğimin cadalozu, zaten senden insana hayır gelir mi?" Bu tekerlemeler sabaha kadar sürüp gitti. Artık Gavur Ali adam akıllı soyulmuştu. Son 50 kuruşu da kaybedince küfrederek yerinden kalktı. Bir koşu yatağını kucaklayıp geri geldi. 15 kağıda helal ediyorum. Var mı bir erkek? 8 liram var. İstersen bırak. 10 kağıt vermez misin? Baban da mı böyle yatakta yattıydı? 8 liram var. O 8 lira senin mezarını kazacak tosta parayı. Tekrar zarın başına oturdu. Paracıkları 10 dakika sürmeden eridi. Gavur Ali bu sefer kilot pantolonunu 4 kağıda okuttu. Çaydanlık 125 kuruşa gitti. Yeni takunyaları 30 kuruş etti. Gömleğine 70 kuruş verdiler. Uzun paçalı beyaz donu ile kafasına siyah atkısını sarmış, gözleri kan çanağına dönmüş, hala zar başından kalkamıyordu. Ama parasının hepsini kaybedince ister istemez doğruldu. "Siz oyunu kesmeyin," dedi. "Şimdi ben para bulup geliyorum." Öteki köşede rulet partisinde eni konu kızışmıştı. Nuri Baba her fırıldağa çevirişte bir cigaraya yapışıyordu. Seyircilerden biri ihtiyara takılacak oldu. "Yahu sen namazında niyazında bir adamsın. Kumar oynatmak sana yakışır mı?" Nuri Baba içerledi. Ama doğru lafa ne diyebilirdi? Biraz düşündükten sonra "Şimdiye kadar namazdan ne fayda gördüm?" dedi. "Kumar sayesinde kursağımıza cigara dumanı dolacak. Mapushanede faydası dokunmayan namazın ahiretteki faydasından da vazgeçtim. Senin gibi mübarek adama yakışmaz doğrusu. Ayıp ayıp. Şimdi bir laf söyleyeceğim, ciğerine çeki taşı gibi oturacak. Bereket abdestliyim. Küfrettirip günaha sokma beni." Gavur Ali koğuşun en nihayetinde uykuya dalmış birini uyandırmaya çalışıyordu. "Remzi ağabey, Remzi ağabey, biraz başını kaldır." Adam uyandı, Gavur Ali boynunu büktü. "Ağabeyciğim kusura bakma, bugünkü gazeteyi verir misin bana? Acele lazım oldu." Gazeteyi kaptığı gibi doğru abdesthaneye koştu. Orada sayfayı acele ile açtı. O sayfada birkaç gün önce piyasaya çıkarılan yeni 50 liralıkların hem önden hem arkadan alınmış iki resmi vardı. Gavur Ali bu resimleri jiletle özene bezene kesti. Sonra koynundan çıkardığı zamkla resimleri sırt sırta yapıştırdı. İş tamamdı. Kendi hazırladığı parayı dörde katladı. Avucuna alıp doğru kumarcıların yanına koştu. "Haydi bakalım," dedi. "Hükümatta para biter, Gavur Ali de bitmez. Gün görmemiş bir eğililiğim var. Onu da size helal edeceğim. Ver zarları." Zarları eline alınca tekerlemeye başladı. "Adem aleyhisselamdan Hazreti Süleyman'a kadar bütün peygamber ve evliyaların bağışı için bir düşeş." Kazandı. İkinci zarı yine kazandı. Para bozulmadan Gavur Ali'nin önünde duruyordu. Ama kafaları davul gibi şişmiş kumarcılar bunun ne çeşit bir para olduğunu hiç fark edememişlerdi. Oyun gittikçe kızıştı. Gavur Ali 50 lirayı bozdurmadan kaybettiklerini geri aldı. Pantolon, gömlek, takunya, yatak hep geri gelmiş, ana parayı da kurtardıktan sonra 20 lira kâra geçmişti. "Artık oynamıyorum," dedi. "Ben nazik bir adamım. Böyle saatlerde uykusuz kalmaya alışmamışım." Yerinden kalktı, geri aldığı yatağını tekrar yerine serdi. Dünyalar onun olmuştu. Tatlı bir uykuya daldı. Ama ertesi gün kesik gazeteleri gören öteki kumarbazlar manzarayı öğrenmişlerdi. Mızıkçılık ederek akşamki paralarını geri almak için Gavur Ali'ye yanaştılar. O yatakta keyif yapıyordu. Hiç istifini bozmadan lafı yapıştırdı. ''Siz para görmemişsiniz ulan. Banka kapısından geçmemişsiniz ki parayı tanıyacaksınız. O ellilik tedavüldeki pangonotlardan hıyar ağlar.'' 15. ayrımın sonu sayfa 274.